Ayrım 15.
Sayfa 153. Şimdi bu adamın karşısında rezil olmuştu. Ona rezil olmaktansa ölmeyi yeğlerdi. Öfkesine hakaret etmek niyeti de karışmıştı. "Kulağınız kirişteymiş," dedi. Kulakları kirişte olanlar çoğunlukla ibret alınacak ve eğlenceli şeyler öğrenirler. Kulağımın daima kirişte olmasının nedeni budur. "Mister, doğrusu hiç kibar bir adam değilsiniz." Butler sakin bir sesle cevap verdi. "Çok yerinde bir görüş ama siz de kibar değilsiniz." Scarlett'in durumunu çok gülünç ve tuhaf buluyordu. Bu nedenle yine hafifçe güldü. "Söylediklerinizi duyduktan ve yaptıklarınızı gördükten sonra size nasıl olur da kibar bir kadın gözüyle bakabilirim? Ama üzülmeyin, kibar kadınlara pek önem vermem. Onların ne düşündüklerini bilirim. Fakat bu kadınlar bunları söyleyecek kadar cesaretli ya da terbiyesiz değildirler. Miss O'Hara, ender rastlanan, olağanüstü bir huyunuz var. Bu bakımdan sizi saygıyla selamlarım. Mr. Wilkes'ın sizin gibi kanı kaynayan bir kimseden ne zevk alabileceğini bir türlü anlayamıyorum. Sizin gibi genç ve güzel bir kızı şeyle, nasıl demeli, tamam buldum, hayata karşı olan ihtirasıyla birlikte gönderdiği için Allah'ına teşekkür etmelidir. Fakat zavallı adam paçavradan farksız. Scarlett isyan etti. Siz onun pabucu bile olamazsınız. Vay vay, ben hayatınızın sonuna kadar ondan nefret edeceğinizi sanıyordum. Butler tekrar sedire uzandı. Scarlett onun güldüğünü hissediyordu. Elinden gelse onu öldürecekti. Ama böyle yapmak yerine kütüphaneden bir kibar kadın olarak çıkmayı daha uygun buldu. Arkasından da kapıyı hızla çarparak kapadı. Scarlett merdiveni hızla çıktı. Merdiven boşluğuna geldiği zaman soluk soluğa idi. Bayılacak gibi oldu. Hemen trabzana tutundu. Kalbi öfkesinden, heyecandan ve gördüğü hakaretten hızlı hızlı çarpıyordu. Derin derin soluk almaya çalıştı ama dadı korsesini çok sıkmıştı. Ya bayılırsa hakkında neler düşünürlerdi? Aman tanrım, eşi bu küstah Butler ve onu sürekli gözetleyen kıskanç kızlar ne düşünecekler, ne dedikodular yapacaklardı? Hayatında ilk kez öteki kızlar gibi yanında tuz bulundurmadığına üzüldü. Hayır hayır, şimdi bayılmanın sırası değildi. Kendisini toparlaması gerekiyordu. Biraz dinlenince kendine gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra da gücünü tamamen topladı. India'nın odasına bitişik olan tuvalet odasına girmeyi düşündü. Odada korsesini gevşettikten sonra ayak uçlarına basarak uyuyan genç kızların yanına bir yatağa kendini atacaktı. Yüzüne, üstüne, başına çeki düzen vermeye çalıştı. Çünkü her haliyle bir çılgını andırıyordu. Kızlardan biri uyanır da onu bu haliyle görürse mahvolurdu. Kız bir şeyler olduğunu anlar, sonra da herkese olup biteni ballandıra ballandıra anlatırdı. Scarlett merdiven boşluğundaki açık duran pencereden ağaçların gölgesindeki çardak altında tembel tembel oturan erkeklere baktı. Onlara gıpta ediyordu. Bir erkek olmak ve kendisinin başına gelen bu olayları yaşamamak ne iyi şeydi. Gözleri alev alev yanıyor, şakakları kuvvetle atıyordu. O bahçedeki erkeklere hayran hayran bakarken ağaçlı yoldan gelen nal sesleri duydu. Bir yolcunun karşısına ilk çıkan zenciye sorduğu soruyu tam duyamadı. Çakıllar nalların altında sağa sola sıçrarken bu binicinin yeni biten otların arasından geçtiğini gördü. Herhalde ziyafete geç kalan bir davetliydi. Ama neden atını India'nın çok beğendiği yeşil otların arasından sürüyordu? Scarlett onu tanıyamadı. Atından acele acele inip John Wilkes'ın elini tuttuğu zaman onun büyük bir heyecan içinde kıvrandığını gördü. Tüm davetliler ellerindeki bardak ve yelpazeleri masalara bırakarak çevresini sardılar. Scarlett uzaklığa rağmen gelen seslerden, yükselen homurtulardan kalabalığı yaran heyecanı anladı. Stuart Tarleton, "Liu layu!" diye bağırdı. Scarlett belki hayatında ilk kez isyancıların çığlığını işitiyordu. Fontaine'lerin ardı sıra gelen Tarleton ailesinin dört oğlu ahıra doğru koştu. "Hey James, James, atlara koş!" diye bütün güçleriyle bağırdılar. Scarlett, muhakkak birinin evinde yangın çıkmıştır diye düşündü. İster yangın çıkmış olsun, ister başka şey olsun, o bir süre ortalıkta gözükmediğini hissettirmemek için yatak odasına girmeliydi. Evin her yanına bir tembellik çökmüştü. Görkemli ev, sanki müzik ve mumların etkisiyle bütün güzelliğini sergilemek için geceyi bekliyordu. Scarlett büyük bir dikkatle tuvalet odasının kapısını açtı. Daha kapının tokmağını bırakmamıştı ki Honey Wilkes'ın kısık sesle bir şeyler söylediğini duydu. Scarlett bugün çok kötü davrandı. Genç kızın kalbi yeniden hızlı hızlı çarpmaya başladı. Çıldıracağını sandı. Farkında olmadan elini kalbinin üzerine götürdü. Onu sakinleştirebileceğini sanıyordu. Aklına kulakları kirişte olanlar çoğunlukla ibret alınacak şeyler duyarlar sözü geldi. Oradan uzaklaşmalı mıydı, yoksa Honey'e gereken dersi vermek için kendisini hissettirmeli miydi? Bir an için kendini tuttu. Melanie'nin sesini duymuştu. Bu durumda da onu bulunduğu yerden çok zor kımıldatabilirlerdi. Bu kadar kötü düşünme Honey, o yalnızca neşeli ve çok ateşlidir. Onu olağanüstü buluyorum doğrusu. Scarlett hırsından tırnaklarını korsesine geçirdi. Sonra, kendisini çevreye namuslu olarak satan bu gudubetin beni savunmasına nasıl izin verebilirim diye düşündü. Bu son söylenenler, Honey'nin yakışıksız sözlerinden daha çirkin ve onur kırıcıydı. Zaten Scarlett hiçbir kadına güvenmemişti. Annesi hariç her kadında bir bencillik duygusu görmüştü. Melanie Ashley'nin kendisine ait olduğunu biliyordu. Bu nedenle çevresine fiyaka yapıyor ve merhamet saçıyordu. Scarlett, Melanie'nin başarısından söz edişini ve bizzat kendi iyiliğinden yararlanışını pek kötü bulmadı. Bulamazdı çünkü kendisi de eskiden bu çareye başvurmuştu. Hatta erkekler de onun iyiliğine ve özgeciliğine inanarak tuzağına düşmüşlerdi. Honey sesini daha da yükseltti. ''Canım sen ne diyorsun? Bir körden farkın yok senin.'' ''Sally Munro, neden bağırıyorsun? Sesini bütün evden işitmelerini mi istiyorsun?'' Honey sesini kısarak konuşmasını sürdürdü. ''Her erkekle nasıl hareket ettiğini sizler de gördünüz. Hatta Mr. Kennedy ile bile. Oysa o Scarlett'in kız kardeşine talip olmuştur.'' Hayatımda böyle bir şey görmedim doğrusu. Benim tahminim şudur. Charles için de muhakkak bir iddiaya girmiştir. Oysa hepiniz biliyorsunuz, Charles ile ben birbirinize abayı yakmışsınız. Sakın şimdilik kimseye bir şey söylemeyin. Kıs kıs gülenler oldu. Biri Honey'i susturmak isterken karyola gıcırdadı. Melanie, Honey'nin kız kardeşi olmasına üzüldü. Hetty Tarleton dikkati üzerine çekmek için sesine bir özellik vererek konuşmaya başladı. ''Ben Scarlett gibi bir kız kardeşim olmamasından mutluluk duyuyorum. Fakat ne yazık ki o Stuart'ın gerçekte nişanlısıdır. Brent'e göre Scarlett onunla eğleniyormuş. Zaten Brent aptalı da ona deli gibi aşık.'' Honey esrarengiz ve üstü kapalı bir biçimde şöyle dedi. ''Bana göre Scarlett tek bir adamla ilgileniyor, Ashley ile.'' Fısıltılar sinirli biçimde sorulan sorular birbirini izlerken Scarlett dehşete kapıldı. Uğradığı hakaretten vücudu buz gibi oldu. Bir süre sonra ter içinde kaldı. Honey'nin bir çılgından bir aptaldan farkı yoktu. Erkeklerle son derece kabaydı. Genç kızlar ve evli kadınlarla konuşurken ise nabza göre şerbet vermekte üstüne yoktu. Bu huyu da Scarlett'in pek hoşuna gitmezdi. Ashley ile Red Butler'ın kütüphanede gururuna vurdukları darbe bu söylenenlerin yanında bir iğne batışından farksızdı. İnsan sır saklamaları ve dillerini tutmaları konusunda erkeklere daha çok güvenir. Hatta Red Butler'a bile. Ama bir saksan kadar geveze olan Honey'nin yüzünden bu dehşet verici olay saat 6 olmadan bütün kontluğa yayılacaktı. Doğal olarak herkes onu tefe koyacaktı. Bu onlar için tam bir fırsattı. Çünkü Gerald, kontlukta kızıyla alay edilmemesini istemişti. Şimdi bu fırsat kaçırılır mıydı? Her yanından soğuk terler boşanıyordu. Melanie'nin ölçülü, sakin sesi öteki kızların konuşmalarını kesti. ''Honey, bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Neden böyle çirkin sözler söylüyorsun?'' ''Melly, ben de istemem böyle konuşmayı. Ama ne yazık ki doğru. Zamanını başkalarında iyilik aramakla geçirmesen sen de bu gerçeği fark edersin.'' Durumun böyle olmasına da seviniyorum. Scarlett bunu hak etmemiş değildir. O her zaman atı arpaya katmıştır. Başkalarının aşıklarını ellerinden almaya çalışmıştır. Sen de biliyorsun, India'nın elinden Stuart'ı aldığını. Şimdi ise Stuart'ı görmek bile istemiyor. Bugün de boş durmadı. Ashley'i, Charles'ı ve Mr. Kennedy'yi elde etmeye çalıştı. O anda Scarlett'in aklına gelen tek çare eve dönmekti. Ellen'ın yanında, başı dizlerinin üstünde ağlasa, annesine içini dökse belki açılırdı. Bir sözcük daha söyleyecek olursa, Honey'nin üzerine atılmayı ve takma saçını yolmayı düşündü. Melanie'nin hakkında gösterdiği merhamete de kızın yüzüne tükürerek cevap vermek istiyordu. Bir an durdu. Başından böyle bir olay geçmediğini düşündü. O daima hakarete uğrayan beyazlar gibi davranmış, tepki göstermişti. Sorunun güç yanı da buradaydı. Elbisesinin hışırtısını önlemek için ellerini iki yanına koydu. Geri geri çıktı. Bir kedi yumuşaklığı ve sessizliğiyle yürüyerek kapıların önünden geçerken bir an önce eve dönmeliyim diyordu. Verandaya ulaştığı sırada kafasında bir fikir çaktı. Olduğu yerde durdu. Evine gitmemeliydi. Çünkü kaçmak iyi olmazdı. Eğlencenin sonuna kadar kalması gerekirdi. Kızların alaylarına, iğneli sözlerine göğüs germeliydi. Kendi bayağılığına hoşgörü göstermeli ve kırık kalbinin acısına dayanmalıydı. Çünkü kaçmak, düşmanlarının ellerine yeni silahlar vermekten başka bir işe yaramayacaktı. Evin beyaz sütunlarına var kuvvetiyle tekme attı. 12 meşeleri yıkmak ve oradakileri yok etmek için Samson kadar güçlü olmayı ne kadar isterdi. Kendisini çekiştirenlere ve zor durumda bırakanlara gücünü gösterecekti. Yalnız nasıl başlayacağını henüz bilemiyordu. Ama ne önemi vardı bunun? Onlara kendisine yapılan kötülüklerden daha çoğunu yapacaktı. Ashley artık Scarlett'in gözünde eski Ashley değildi. Kalbinde çok sevdiği iri yapılı erkekten artık bir iz kalmamıştı. O da tam anlamıyla Wilkes'lara, 12 meşelere ve kontluğa karışmıştı. Oysa Scarlett bunlardan nefret ediyordu. 16 yaşındaki bir genç kızda nefret aşktan daha büyüktür ve onun kalbinde ancak nefrete daha çok yer vardı. Kendi kendine eve dönmeyeceğim dedi. Evet, burada kalacağım ve onlara bu yaptıklarını ve söylediklerini pahalıya ödeteceğim. Dadıya da hiçbir şey anlatmayacağım. Hatta hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Başka bir odada dinlenmeye karar verdi. Döndü ve holün öteki köşesinde Charles'ı gördü. Charles, Scarlett'i fark edince hemen ona doğru koştu. Saçları darmadağınıktı. Heyecanlanmıştı. Bu yüzden yanakları kızarmıştı. Charles ona yaklaşırken, ''Neler olduğundan haberiniz var mı?'' dedi. Paul Wilson geldi ve haber getirdi. Scarlett'in yanına geldikten sonra derin bir soluk aldı. Genç kız ona dikkatlice bakıyor ve ne söyleyeceğini merakla bekliyordu. Lincoln erkekleri, askerleri, gönüllüleri silah altına çağırmış. Tam 75 bin kişi. Yine mi Lincoln, asker, silah konusu? Erkekler ne zaman gerekli şeyleri düşünmeye başlayacaklardı? Yoksa bu aptal, Lincoln ve asker konularıyla bütün onurunun ayaklar altına alındığı ve kalbinin paramparça olduğu bir sırada beni heyecanlandırmak mı istiyor diye düşündü. Charles ona dikkatle baktı. Yüzü kağıt kadar beyazdı. Gözleri de zümrüt gibi parlıyordu. Ah ne kadar beceriksizim. Size bunu daha başka biçimde söylemeliydim. Birden kadınlık duygularınızı düşünemedim. Sizi heyecanlandırdım. Çok özür dilerim. Fenalık hissetmiyorsunuz umarım. Bir bardak su getireyim isterseniz. Scarlett gülümsemeye çalışarak, hayır gerek yok dedi. Charles genç kızı kolundan tuttu ve, bahçede oturmak ister misiniz? Ne dersiniz? Scarlett başıyla, evet dedi. Charles merdivenlerden inmesine yardım etti. Dışarı çıktılar. Evin tam karşısında, en büyük meşenin altındaki demir sıraya oturdular. Charles, kadınlar, hele genç kızlar ne kadar narin diye düşündü. Savaşa ait bir sözcük duyar ya da kaba bir davranışla karşılaşırlarsa hemen bayılıveriyorlar. Erkeklerin kadınlara üstün oldukları görüşüne bir kere daha inandı. Bu durum Scarlett'e karşı olan ilgisini daha da arttırdı. Genç kızın yüzünde çok garip bir ifade vardı. Ama bu solgun yüz aynı zamanda sert bir güzelliğin izlerini de taşıyordu. Charles'ın aşkı yeniden depreşti. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Genç erkek, Scarlett'in perişan halini kendine göre yorumlamaya başladı. Savaşa gideceğinden dolayı üzülüyor olmasın? Biraz abarttım galiba. Böyle düşünmek fazla ukalalık ya da aptallık olur. Fakat yüzüme neden öyle bakıyor? Sürekli olarak mendilini sıkan elleri neden titriyor acaba? Kirpikleri utangaçlıkla ve aşkla kapanmıyor mu? Eskiden okuduğum romanlarda da genç kızlar sevdiklerinin karşısında böyle davranmazlar mıydı? Charles konuşmak için tam 3 kere kesik kesik öksürerek boğazını temizledi. Ama bir türlü konuşamadı. Üstelik onun kendisine bakan yeşil gözlerini görmemek için gözlerini önüne eğdi. Scarlett ise kafasında yeni bir plan yapıyordu. Onun çok parası var. Beni rahatsız edecek ailesi de yok. Atlanta'da oturması da acaba? Onunla hemen evlenirsem, eşliği kendisiyle alay ettiğimi sanır. Honey de kahrından ölür herhalde. Bundan sonra Honey'nin kendisine bir talip bulması da mümkün değil. Herkes Honey'ye gülecektir. Bu evlilik Melanie'yi de perişan edecektir. Çünkü o da Charles'ı seviyor. Bu arada Stuart ile Brent de darbe yemiş olacaklar. Scarlett ikizlere neden kötülük yapmak istediğini bilmiyordu. Belki onların kötü bir kız kardeşi olduğu için. Scarlett güzel bir araba ve bir sürü yeni elbiseyle burasını ziyarete geldiğim zaman hepsi de hırslarından çatlayacaklardır. Ayrıca bir de evim olacak. O zaman kimse benimle alay edemez diye düşündü. Charles kendisiyle yaptığı mücadeleden sonra konuşmayı başardı. Bu durumda dövüşmemiz gerekecek. Size şunu kesin olarak söyleyeyim. Bu iş bir aydan fazla sürmez. Onlara vaktiyle aldıklarını kusturacağız. Başkasını bilmem ama ben bunu yapmak için her türlü özveriyi göstermeye hazırım. Bu akşam uzun uzadıya dans edileceğini sanmıyorum. Çünkü alay Jonesboro'da toplanacak. Stuart ile Brent haber vermek üzere gittiler. Siz kadınların üzüntünüzü takdir ediyorum. Scarlett gelişi güzel bir cevap verdi. Ah, haksız da değiller. Yavaş yavaş kendine gelmeye ve düşüncelerine bir düzen vermeye başladı. Gönlünün kırağı ile kaplandığına, bundan sonra hiçbir ateşle yanmayacağına inandı. Bu kırmızı yanaklı erkekle neden evlenmeyeyim? Bir başkası kadar para etmez mi? Diye düşündü. Aslında düşündükleri umurunda değildi. 90 yaşına kadar yaşasa bile her şey ona vız gelirdi. Mr. Whitehampton'ın Güney Carolina'daki alayı ile mi yoksa Atlanta'daki muhafız kıtası ile mi savaşa gideyim daha karar vermedim. Scarlett'in cevabı çok kısa oldu. Ah! Bakışları karşılaştı. Bu kez gözlerini kaçıran Charles oldu. Miss Scarlett dönüşümü bekleyecek misiniz? Onları yere serdikten sonra size kavuşmak ne büyük mutluluk olacaktır benim için. Scarlett soluğunu tutarak onun söyleyeceklerini dikkatle dinliyordu. Charles'ın dudaklarının yanlarındaki gölgeyi ilk kez gördü. Onları öperse genç erkeği nasıl etkileyeceğini bilmek istedi. Scarlett Charles'ın elini tuttu. Sizi bekletmek istemem dedi ve gözleri nemlendi. Charles'ın hayretten ağzı bir karış açık kaldı. Gözünü kırpmadan Scarlett'e bakıyordu. Genç kız da kısık gözleriyle onu inceliyordu. Bu incelemenin sonucunda onu bir kurbağaya benzetti. Charles söyleyeceklerini yine karıştırdı. Sustuğu zaman yine yanakları al al olmuştu. Beni nasıl olur da sevebilirsiniz? Scarlett acemice sorulan bu soruya cevap vermedi. Başını eğdi. Charles da tekrar hayale daldı. Bir erkeğin genç bir kıza böyle bir soru sorması doğru değildi. Onun cevap vermesi de uygun olmazdı diye düşündü. Böyle bir durumla karşılaşmaya asla cesaret edememiş olan Charles ne yapacağını şaşırmıştı. Aklına bağırmak, şarkı söylemek geliyordu. Scarlett'i öpmek, çimende yuvarlanmak istiyordu. Zenci beyaz, herkese onu sevdiğini söylemek geçiyordu içinden. Fakat yüzüklerini etine batıracak derecede elini sıkmaktan başka bir şey yapamadı. ''Miss Scarlett, benimle yakında evlenecek misiniz?'' Scarlett elbisesinin pillerinden birini istemeyerek kopardı. Sonra "Hmm," dedi. "Melanie'lerle aynı zamanda mı evleneceğiz?" Charles yine bir pot kırdığını anladı. Kuşkusuz bir genç kız evlilik gününün belirlenmesinin kendisine bırakılmasını ister diye düşündü. İşlediği hataları önemsemeyen Scarlett için "Ne iyi kalpli kız" hükmünü verdi. Havanın kararmasını öyle istiyordu ki karanlık ona cesaret verecekti. Böylece o da Scarlett'in elini öpecek ve ona tatlı sözler söyleyecekti. Bu konu hakkında babanızla ne zaman görüşebilirim? Charles'a acıyan elini bırakmasını söylemek istemediği için kendiliğinden bırakır umuduyla "Bir an önce görüşmeniz hayırlı olur sanırım," dedi. Cevap Charles'ı yerinden sıçrattı. Scarlett onun sevinçten bağıracağını sandı. Charles ona gülümseyerek baktı. Kalbinin bütün berraklığı yüzüne yansımıştı. Scarlett'e bugüne kadar hiç kimse böyle bakmamıştı. Bundan sonra da hiçbir erkeğe bakmak kısmet olmayacaktı. Yine de her şeye karşı ilgisiz kalıyordu. Şimdi de Charles'ın bir danadan farksız olduğunu düşünüyordu. Charles'ın yüzü neşeden ve sevinçten gülüyordu. Hemen gidip babanızı bulmalıyım. Artık sabredemeyeceğim. Şimdi izninizi alabilir miyim sevgilim? Bu son sözcüğü söyleyebilmek için sanki o kadar büyük engeller aşmıştık ki söyledikten sonra da yüzü güldü. Scarlett, evet, burası o kadar güzel bir yer ki. Charles hemen gitti. Evin arkasında kayboldu. Scarlett hafif rüzgarla hışırtılar çıkaran büyük meşe ağacının altında yalnız başına kaldı. Ahırlardan birçok süvari çıkıyordu. Arkalarından da efendilerinden uzak düşmek istemeyen zenciler atlarını dört nala kaldırıyorlardı. Mundro'nun oğulları şapkaları ellerinde hızla gözden kayboldular. Fontaine'ler ile Calvert'lar bağıra bağıra yoldan geçip gittiler. Tarleton'un dört oğlu dört nala Scarlett'in yanından geçtiler. Bu sırada Brent, annem atları bize verecektir. Yula yuu diye bağırdı. Atların ayaklarına yapışan topraklar çevreye sıçradı. Bu atlılar da geçip gidince Scarlett daha da yalnız kaldı. Evin beyaz sütunları Scarlett'in karşısında yükseliyor ve sanki kibarca aralarındaki mesafeyi açıyordu. Bu beyaz ev artık kesinlikle onun evi değildi. Evet, eşliğinin kollarında taşıyacağı ve evinin eşiğinden atlayacağı nişanlısı olmayacaktı. Ah eşli, ben ne yaptım? Scarlett de gururdan ve bencillikten daha çok kadın duyarlılığı ortaya çıkıyordu. Eşliği seviyordu. Eşli de onu seviyordu. Bu gerçeği Charles'ın evin arkasında kaybolduğu sırada fark etmişti. 7. İki hafta sonra Scarlett evli bir kadın olmuştu. İki ay gibi kısa bir süre sonra da dul kalmıştı. Düşüncesizce ve bu kadar aceleyle başına açtığı bu dertlerden çok çabuk kurtulmuştu. Fakat bir daha genç kızlık döneminin gamsız özgürlüğünü yaşamak ona kısmet olmayacaktı. Evliliğini dulluk, dulluğunu da onu üzüntü içinde bırakan annelik izlemişti. Aradan uzun zaman geçtikten sonra, bu 1861 Nisan'ının son günlerini anımsamak istediği zaman, Scarlett her olayı tüm ayrıntılarıyla anımsayamadı. Zaman ve olaylar sel gibi akıp gittiler. Hepsi bir kabusun parçalarıymış gibi geçmişe gömüldüler. Öleceği güne kadar o korkunç günlerin anısını bir türlü mantıklı bir biçimde kafasında canlandıramadı. Charles'ın isteğine evet dediği günden, evlendiği güne kadar geçen süreden pek belirsiz ve karışık bir anı kaldı. Ancak iki hafta sürebilen bir anı. Barış zamanında bu kadarcık bir süre, doğal olarak nişanlılara pek az gelirdi. Gelenekler, olağan durumda bir yıllık, hiç olmazsa 6 aylık bir nişanlılığı öngörüyordu. Fakat savaş ateşi bütün güneyi yakıp yıkıyor, olaylar sanki kuvvetli bir rüzgar gibi hızla gelip geçiyordu. Artık o eski günlerdeki uyumlu ve sakin akış tarihe karışmıştı. Ellen Scarlett'e düşünmesi için daha uzun bir zaman verilmesini istiyordu. Bunun için elinden geleni yapmıştı. Ama sevgili kızı onun bu uyarılarına ve hatta ricalarına kulak asmamıştı. Evlenmek istiyordu, hem de hemen, 2 hafta içinde. Eşli askere çağrılınca düğünü hemen kıtasının başında bulunabilmesi için Mayıs'ın 1'ine alınmıştı.